أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاد 637. حديث لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. Allah korusun. Ya Rabbi, bizi onlardan eyleme. Öyle olan komşularımızın Müslümanlıklarını onlara yaşama imkanında kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Komşu, komşuya o kadar yakın, komşu komşudan o kadar sorumlu ki, Aleyhissalatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Neredeyse bu konuda Cebrail Aleyhisselam sanki o ona varis olacakmış, hükümleri getirecek zannediyor. Öyleyse, anne baba, kardeş kardeş ya da akraba akraba ne kadar birbirinden sorumluysa, komşu da bir o kadar sorumlu. Ya da ceza konusunda da bir komşu sözü duyar gibiyiz. Hatırladınız mı? Zina etmek elbette haramdır ama komşunun karısıyla zina çok daha büyük günahtır. Yani neden diye sormamızın anlamı yok bilirsiniz. İslam öyle dediği için. Dahasını bilmem. Bunu hayatım boyunca böyle anlamak, böyle anlatmak isterim bilirsiniz. Ama komşunun özelleştiği durumlar vardır. Bu da onlardan birisi. Aleyhissalatü Vesselam buyurur ki, eğer bir komşu, komşusundan emin değilse, eğer bir komşu, komşusunu şerrinden emin kılmıyorsa, o zaman şerrinden emin olunmayan komşunun cennete gitme hakkı elinden alınıyor. Yani namaz kılsa da, abdest alsa da, gece namazına devam etse de, ama ticaretinde haram ve helal denilen şeylere çok titiz davransa da, ya da temizlik mi, adam baştan sona bu işin titizliğinin sembolü olsa da mı? Evet. İyi ama komşusu şerrinden emin değil. Adam gece titriyor, gündüz tedirgin. Yani o adam gece ibadet için kalkmış ışığı yanıyor, komşusu acaba bana ne hinlik düşünüyor diye ayakta bekliyorsa, ibadet mi, adam sıkıntıdan ne yaptığını bilmiyorsa, böyle komşunun cennete gideceğini bekliyorsunuz. Ben bu hadisin böyle anlaşılacağını zannettiğim için söyledim. Değilse, o da cennete gidecek başka bir işaret bulduysanız, o zaman bir başka şekli vardır bu işin. Yani bir komşu hem komşusunu şerrinden emin kılmamış, hem de cennete gidecekse, mesela bu işe pişman olmuştur. Tümüyle vazgeçmiştir. Ya da bu işin böyle olduğunu bilmiyordur. Kendisinin şer düşündüğünü, komşusunun bunun farkına vararak rahatsız olduğunu bilmeyen bir komşu durumundadır. Ya da düşüncesinin, eyleminin şer olduğunu, komşuyu şerre sevk ettiğini bilmiyordur. Ondan sonra pişman olmuş, tevbe etmişse elbette Allah ona da lütuf ve ihsanı verecektir. Komşunun, komşuya şerrinin iki ana grupta toplandığını zannediyorum. 1. Madde planında, fizik dünyada şer olan işler, zarar ve sıkıntılar. Yani, kapısının kırılmasından, bacasının yıkılmasına kadar düşünebilirsiniz. Aklınıza gelen her şey, dünya planında, komşudan gelecek bir zararla ortaya çıkabilecektir. İşte bu komşunun komşuya şerridir. Bir de, bunlar olmasın elbette ama, onlardan daha feci neticeler doğuracak bir başka şer grubu vardır. Bir komşu, komşusunun cennete gitmesine engel oluyorsa, onu cehenneme sevk ediyorsa, çoluk çocuğu, karısı kızıyla cehennem yolunda olması için uğraşıyorsa, işte bu şer çok daha feci, çok daha korkunç bir şerdir. Kızına verdiği ahlak ya da öğütlediği hayat standardı, kızını cehenneme sürüklüyorsa ya da cennete götürecek amellerden uzaklaştırıyor, onu kendi dünyasında şerrin odak noktası olmasına sevk ediyorsa, işte bu komşunun korkunç bir şerridir. Hatta bir komşudan gelebilecek şerleri düşünün. Mesela, tam da siz Kur'an'la sünnetle tanıştınız, tam da siz Allah'ın zikriyle buluştunuz, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'a göre, sünnete göre, Allah'ın dediğine, peygamber örnekliğinde Müslümanlığa göre hareket etmeye niyet ettiniz, o güne kadar yaptığınız her şeyi bu gözlükle yeniden kontrol ettiniz, ne kadar da yanlışmışsınız. İzzet ikram anlayışınızdan, misafirperverliğinize ya da insanlara bakışınızdan, eşya değerlendirme sistemine kadar ve neler ve neler konusunda siz hep yanlış yapıyormuşsunuz, vahye dayanmadan hareket ediyormuşsunuz, anladınız bunu, sonra da komşunuz geldi, aklınıza girdi, kafanızı karıştırdı, nazlandı veya üzerindeki hakkı kötüye kullanarak, hayır ama sen bunlardan vazgeçmezsen hakkımı helal etmem dedi, alacağımı isterim dedi, ya da evini başına yıkarım dedi, ya da neler ve neler dedi ve sizi kandırdı. Ne yaparsınız? Komşuluk hakkı. Evet ama sizin cehenneminiz istiyor demektir. Öyle bir rivayet anlatılır. İsterseniz Furkan suresinin 28 ve 29. ayetleriyle ilgili tefsirlere bakınız. Ukbe bin Ebi Muayt, kafirlerin büyüklerinden sayılırdı. Mekke'de küfrün elebaşlarından, ileri gelenlerinden biri olarak kendince söz sahibiydi. Mekke'de o gün elit tabaka bilinen insanları yemeğe çağırmıştı. İşe bakın, Aleyhissalatü Vesselam da onların arasında. Tabii, onlar Aleyhissalatü Vesselam'ın saygınlığını bilen insanlardı. İnanmıyorlarsa bu inadına küfürdü. Yemeğe Aleyhissalatü Vesselam'ın daveti başına iş açtı. Geldi sallallahu aleyhi ve sellem, ama dedi, sen şehadet getirmedikçe, şirkten dönmedikçe senin yemeğini yemem. Bir peygamber olarak ben bir müşriğin yemeğini yemeyeceğim dedi. Adam zorlandı. Yemeğin yenilmemesi ona dünyada yapılacak en büyük hakaretti. Ondan dahası nasıl düşünülürdü? Yemeği nasıl da yenilmezdi? Hem bu duyulursa onun şahsiyeti kaç paralık olurdu? Tüm itibarını yitirme korkusuna, evet dedi, şehadet ediyorum, Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve Resulüsün. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yemekten yedi. Ama yine müşriklerin o gün Mekke'de ileri gelenlerinden Übey bin Halef, onun kardeşiydi sanki, anlaşmalıydı, üzerinde hak sahibiydi, söz sahibiydi, olayı duyunca hemen baskı kurmaya başladı. Demek dininden döndün dedi. Demek vazgeçtin bizim dinimizden, bugüne kadarki yaptıklarından sen pişman mı oldun yoksa diye damarına basarak onu caydırmaya başladı. Hayır dediyse de dinlemedi. Ama dediyse de anlamadı. Fakat dedi, yemeğimi yemeyecekti, çaresiz kaldım. O zaman tamam, bir numara gereği yaptığını hadi kabul edelim, şimdi reddet de bilelim. Sen yine aynı eski dininde olduğunu kabul et dedi. O da sözünden döndü ve tekrar İslam'a, Allah ve peygamber yoluna hakaret etmeye, düşmanlık etmeye devam etti. İşte bu ve benzerlerinin durumunu anlatan bu Furkan suresinin ayetlerinde denilir ki, yarın bu tür insanlar, eyvah ki eyvah, falanla neden dost olmuşum, filana neden yakın olmuşum, filanı neden üzerimde hakim bilmişim, sözünü dinlemişim, tam da zikirle tanışmışken, tam da Kur'an ve sünnet bana gelmişken, tam da cennet yolunu öğrenmişken, tuttu adam beni saptırıverdi. Zaten şeytan insanı böyle sap gibi ayakta bırakır, mahveder, perişan eder sözlerini Furkan suresi bize böyle anlatıyor. Öyleyse bir Müslüman, Müslüman olarak komşusunu şerrinden emin edecektir. Komşu bilecek ki ben yokken kendime, çoluk çocuğuma, malıma, mülküme, komşum zarar vermez. Benim Müslümanlık adına cennet yolunda ilerlememe engel olmaz. Beni cehenneme sevk etmez. Benim zararımı istemez. Bunu böyle bilecektir. Peki, madem öyle sorumluyum, ben de komşunun ne iyisine ne kötüsüne müdahale etmem, ne yaparsa yapsın mı diyesiniz geldi. Olur mu öyle şey? Siz sorumlu değil misiniz? Sizin öyle söylemeniz de onu cehenneme sevk edecekse, yanlış değil mi yaptığınız? Ne çocukları, ne kendisi, ne ailenin tüm üyeleri veya tamamı, Allah'tan peygamberden haberdar değilse, namaz, abdest, din, diyanet bilmiyorsa, siz de ilgilenmiyorsanız, sanki onu kendi başına uçuruma sevk etmiş, cehennem çukuruna iteklemiş değil misiniz? Komşulara gidelim. Komşular bizim parçamız. Sen öyle diyorsun ama biz 30 veya 40 ya da 50 dairelik bir apartmanda oturuyoruz. Evet, hiç kimsenin kimseden haberi yok. Niyeymiş öyle? Apartman olduğu için mi? Hayır. Aslında apartmandakiler yönetici için ya da apartmanın genel bir derdi için bir araya gelirler. Menfaat birliği adına birbirlerinin tanıdıkları ve görüştükleri olur. Sen boş ver o mazeretleri. Sen kendin müstakil evde otursaydın, yanı başındaki evden de haberin olmayacaktı. Ama öyle değil diyorsun, öyle mi? Babaannen döneminde ya da deden nenen döneminde komşularınız vardı. Hem ne kadar severdiniz, sayardınız. Hatta yer içer beraber bir aile gibi o sokaktakiler hepsi birbirini tanırdı, öyle mi? O sadece müstakil ev mantığından kaynaklanmıyor. Komşuya bakış mantığından kaynaklanıyordu. Avustralya'nın bir kentinde evler o kadar müstakil ki şehir bir uçtan bir uca 80 kilometre, bunun sadece %15-20'si kadarı yüksek bina apartman mantığında, geri kalanı hep bahçeli ev ama kimse kimseyi bilmiyor. Bilmez de zaten, bilmesi gerekmez de elbette. Önemli olan komşuluk mantığıdır. Yani o komşudan kendini sorumlu bilmektir. Mesela bir arkadaş heyecanla, sevinçle anlatıyor. Babası onu bir şey almak için bir mağazaya, bir dükkana göndermiş. Yan yana aynı işi yapan bir başka iş yeri daha varmış. Bekliyordum diyor. Dükkan sahibi kendisi ilgilendiği müşteriyle ilgilenmeye devam edeceğinden, benim beklememe de gönlü razı olmadığından, sonradan anladım ki daha çok para kazanma hırsından değil, bana hizmet etmek için yan tarafta duran, benim istediğimi de satan komşusunu çağırarak, arkadaşa istediğini veriver, oradan şu kadar, buradan bu kadar paket yapıver dedi. Adam da heyecanla, şevkle, iştiyakla, güzellikle, istekle geldi ve beni memnun etti. O kadar sevindim ki diyordu. Yani, o müşteri de bana gelsin, o da beni bilsin, o da benden alsın derdine düşmeden, madem ki oradan isteyinmiş, onu yerine getirmek için geliyordu dedi. Evet, komşular birbirleriyle münasebetlerinde bir vücudun parçası haline gelirlerse, bak sen bunu istedin ama bendeki çok güzel değil, yan tarafta, karşı tarafta komşumda var diyenler olurmuş eskiden. Ama elhamdülillah ki kimi bölgelerde halen aynı düşüncede, aynı harekette, aynı inançta olanlar vardır. Tekrar okuyorum öyleyse. La yedhulul cennete abdun, la ye'menu caruhu bevaikahu. Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. 638. La yedhulul cennete kattatun. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme. Kovuculuk yapıp insanları birbirine düşüren cennete giremez. Allahu Ekber. Hafife mi alıyoruz? Bize basit mi geliyor, ne dersiniz? Yani, şu özellikleri taşıyanları Allah cennete almayacak diyor aleyhissalatü vesselam. Bu müthiş bir bilgidir. Bu muazzam bir bilgidir. Bu gerçekten korkunç bir tehdittir veya tehlikeden haberdar etmektir. Söyleyin. Eğer kattat iseniz, yani kovuculuk yapıyor, insanları birbirine düşürüyorsanız, ondan aldığınız lafı kendi anladığınız anlamda hatta başkasına naklediyorsanız ve siz cennete giremeyecekseniz hala bu tehditten anlamayacak mısınız? Dikkat et, ceza keserler. Dikkat et, yolunu keserler. Dikkat et, alacağın belgeye engel olurlar. Dikkat et, sen başarına son verirsin. Yani bundan sonra hayatın zindan olur, kararır filan gibi tehditlere insanlar nasıl da özen gösteriyorlar. Mesela, yolda yürüyorsunuz, bir anlık bir gafletinizden dolayı belki yürümeyeceğiniz, adım atmayacağınız yerde durdunuz. Daha ikinci adımınız bile değil. Çevreden müdahaleler çok. Aman dikkat et amca dayı, bak ölürsün ha, şimdi bir araba vurur da işine bak filan diye. Güzel, beni düşünüyorlar. Ne kadar da memnun oluyorum. Benim ölmemi istemiyorlar insanlar. Ama acaba neden istemiyorlar diye düşündünüz mü? Tabii, kötü düşünceli, kötü niyetli bir adamsanız hemen aklınıza şu gelecektir. Tabii, samal bir inek olarak onların müşteri potansiyelinden birini kaybetmek istemediklerinden, öyle mi? Öyle değil. O zaman da ölmeni isteyen kefenciler vardır diyeceksin galiba. Ya ne diye istemiyorlar? Herhalde iyi niyetliler canım. Senin boşu boşuna ölmeni niye istesinler? Çünkü sevapların azdı bilirler, günahların çoktu bilirler, kendilerinden bilirler bu işi. Sana yardımcı olmak için elbette bağırıp çağıracaklar, seni durduracaklar, aman diyecekler. Bu güzel. Peki ama ben evimde, soframda, giyim kuşamımda, düğünümde, davetimde, derneğimde, oturup kalkmamda, kafa ve gönlümde, yani ben hayatımın nice bölümlerinde, açık açık hem onların yanında, onlara sunduğum hayat programında günaha giren birisiyim, yanlış yapan birisiyim, yani tehlike sınırlarındayım, değil hatta cehennem yolundayım bazen, bunu onlar da biliyor da neden feryat ve figan, elimden olmazsa eteğimden tutup asırmıyorlar, çekmiyorlar beni günah ortamından, neden acaba? لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. Dikkat edin o zaman, Peygamberimiz böyle söylüyor, eğer kovuculuk yapıyorsanız, eğer ondan lafı alıp ona taşıyorsanız, hatta aynısını aynı amaçla söylendiği biçimden naklediyorsanız, yine de yanlış yapıyorsunuz. Ama iftira etmiyorsunuz, ne dediyse onu söylüyorsunuz, olur mu? Bir mecliste konuşulanlar diyor aleyhissalatü vesselam, aman ha bunu başkalarına söylemeyin denilmese de emanettir, söylememek gerekir. Öyleyse söylemeyin, yanlış yapıyorsunuz, laf nakletmeyin. Dahası bir adam birisi adına çok çok iyi niyetlerle söz de söylemişse, onu siz söz söylenilen adam adına naklederken o dinleyen adamın kulak frekans ayarı çok önemlidir. O anda farklı bir dünyası vardır. Niyeti değişik değil ama kafası değişiktir, kulağı değişiktir. Uygun anlama imkanı yoktur. Nakletmeyin. Hatta başta konuşturmayın. Yani birisi gelip de size, eğer birisi adına, birileri adına söz söyleyecekse, mümkünse önce konuşturmayın, prensip kararınız bu olsun. Ama adam dese ki, bak arkadaş, benim birisi adına derdim var, bunu seninle istişare etmem gerekiyor. Belki seninle rahatlar, belki seninle istişareden dolayı doğru hak bir yol bulurum diye nakledecekse dinleyin. Ya da derse ki adam, ben şimdi onun yanına gideceğim. Eğer sana diyeceklerimi demeden gidersem, içimdeki o fırtınalar orada patlak verirse, hem adama hem bana, hem ona hem Müslümanlara zarar verir. Ondan dolayı dinle beni de rahat edeyim. Sonunda, aman sen de diyeceksin ha, demen gerekir diye anlatacaksa dinleyin tabii. Benim öyle dostlarım var birkaç tane. Baktım ki, kafamda gönlümde birisi adına fırtınalar taşıyorum. Onun yanına da gitmek zorundaysam, rahatlamak anlamına giderim ona boşalırım. Dinle bak, ben sana birisini şikayet edeceğim, sonunda beni rahatlat da ben rahat gideyim diye baştan pazarlık ettiğim olur. O zaten dünden razıdır. Ben anlatır, ben kızarım, ben bağırırım, ben becerebildiğim her şeyini söylerim ama sonunda o beni sakinleştirmekle görevli. Ben zaten sakinleşmek isteyen birisi olarak karşısındayım. elhamdülillah ki rahat olduğuna inanıyorum. Ne dersiniz? Bir de üstüne üstlük, dinleyen adamın kafası bozuksa, siz de ona, onunla ilgili laf getirmişseniz, efendim karşıdaki adam canım demiş, o canın çıksın anlamaz mı bu lafı? Elbette, o zaman nakletmeyin, söylemeyin, vazgeçin. Çünkü bu tür laf nakilleri hayır getirmiyor insanlara. Ama iyiliğine, güzelliğine söz söyleme makamında olursanız, hayır ama öyle değil deyin. Çok yakın bir tarihte anladım. Mesela babası vefat etmiş de, diyelim ki adam ona başın sağ olsun dememiş. Yüzüne bakmış, gülmüş, güler yüzlü karşılamış, merhaba etmiş, hal hatır sormuş ama başın sağ olsun dememiş babası adına. Çok üzülmüş, bozulmuş, aylar geçmiş diyememiş, diyecekmiş bir yıl sonra beni bulmuş, laf lafı açınca böyle dedi. Ben de gidip dedim ki, falanın babasıyla ilgili ne bilirsin? Bilmem ki nerelerde o adam dedi. Dedim ki mezardaymış. Aa, ne zaman dedi ya, duymadım. İşe bakın, adam babasının vefatından dolayı karşıdakinin taziyede bulunmadığını şikayet ediyor kendince bana. Öteki adam bunun öldüğünü bilmiyor babasının. E söyleyin, bu bilinmeli değil mi? Güzelce aktarılmalı değil mi? Bu laf taşımak ya da kovuculuk yapmak anlamına gelmez. Bak durum bundan ibarettir diyeceksiniz. Lafı nakletmeyin. Hiç kimseden hiç kimseye. Tadı olmuyor bu işin. Mesela benim gıyabımda benimle ilgili söz söyleyenlere tamam hakkım helaldir. Bunu defalarca söylerim. Rahatlıkla da söylüyorum. Çünkü Müslümanlar benden dolayı sıkıntı çekmesinler. Ama abi canım kardeşim diyesim geliyor o benden söz edenlere. Orada oluversem şöyle mümkün olsa, yani dünyada konuşacak başka konu kalmadı da benden mi söz etmeye kaldın? İbrahim, İsmail bitti de, Yakup, Yusuf tamam da, Buhari ile Müslim'le görüşmedin de, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas'la irtibatın yok da, bir tek dünyada ben mi kaldı? E tamam söz edersen et. Bence mahsul yok ama yanlış yani. Benim gıybetimi yapman yanlışı ayrı, o değil, onu affediyoruz. O konudaki hakkımdan fedakarlık yapıyor, ben helal ediyorum ama sen boş işle uğraşıyorsun diyorum. Öyleyse laf nakletmeyin. Lafın kendisi güzelse kendinize ait olarak nakletmek ayrı. Mesela bir Müslümandan bir ayetle ilgili bir yorum duydunuz. Bir Müslümandan hayatla ilgili bir yorum duydunuz. Bir Müslüman kardeşinizden İnsanlarla ilgili bir yorum duydunuz, hoşunuza gitti, falan dedi ki diye başlamayın. Güzelse, benimsediyseniz kendiniz olarak konuşun, değilse laf nakletmeyin. Bir de, kimi insanlar birinden aldığı sözü diğerine doğrudan nakletmezler de, onu ona aktaracak yerlerde anlatmayı severler. Bu sanki cumartesi ashabının balık tutma numarasına benzemiyor mu sizce? Yani benim duyabileceğim yerlerde ya da bana duyurabilecek insanların yanında benim adıma söylenilen sözleri sen birinden duydun ki bana değil onlara söylüyorsun. Bu bir yanlış. Bir de konuyla ilgili detayına giremeyeceğim başka bir belayı hatırlıyorum. Telefon belası. Efendim, yıllar yılı insanların telefonları var bilirsiniz. Hem şimdi ellerinde, bellerinde, akla hayale gelmedik biçimde bir telefonla birliktelik söz konusu. Yani insanlar, terazinin bir kefesine telefonla birlikteliklerini, diğer kefesine Allah'la, yok efendim büyük konuştum, hayır Allah'ın kitabıyla, ama öyle değil efendim ölçmeyelim, peygamberle, peygamberin sünnetiyle, anayla, babayla, karıyla, kocayla birlikteliklerini koyun, herhalde telefonla beraberlik daha ağır basacaktır. Gerçekten bu söz nakletme konusunda çok daha feci akıbetler doğuruyor. Sizin tecrübeleriniz daha fazla, sizin dünyanızda örnekler daha çok olabilir. Ben sadece hatırlatmak için söylüyorum ve zannederim en büyük sıkıntı da şuradan kaynaklanıyor. Bir adam bir sıkıntı yaşıyor. Bir kadın ya da erkek. Onunla ilintili olan ya ki kendince ilgili zannettiği insana anında o ruh haliyle, o sıkıntılı kafa yapısıyla birdenbire eline telefonu alıp ulaşma imkanı bulduğundan neler sayıyor, neler söylüyor. Oysa eğer telefonla ulaşmasaydı, o dünyadan biraz sıyrılacak, az biraz ruhu sükunet bulacak, az biraz rahatlayacak, belki başka olaylar yaşayıp meselenin ne olduğunu daha sonra anlayacak ve gidip onun yanına hatta kızdığı adamdan özür dileyecekti de, yani gıyabında kızdığı için. Ya da başka nice laf nakilleri olduğunu bilirsiniz telefonlarda. Mesela adam telefonu alıyor, evinde hanımını arıyor. Karşısına kimin çıktığını çıkacağını düşünme derdi yok çünkü garanti evi ve ev numarasını çeviriyor. Öyle ya, hanımı evde ya da çocukları var. Hatta bu benim dediğim örnekte sadece hanımı var ve belli. Telefon açılırsa hanım açacak. Ayşe diye bağırıyor. Karşıda gür sesli, dik bir ses, bir erkek sesi, hayrola sen kimsin de benim hanımı arıyorsun diyor. Adam beyninden vurulmuşçasına karşısına bir erkeğin çıktığı evin kendi evi olduğu konusunda tereddütsüz, şaşkın ve sanki dünya başına yıkılmış bağırıyor. Sen benim evimde ne arıyorsun? Ne demek sen benim hanımımı ne arıyorsun? Ama sen benim hanımla olur mu sen benim hanımın yanında derken bir kavgadır. Sonra orada olanlardan biri ayıkıyor ve telefonu kapatıyor önce. Sonra sessizce tekrar tuşuna basıyor ve karşıdaki adama selam verip hal hatır sormadan bir dakika telefonu kapatma ve beni dinle, ben az önceki adam değilim diyor. Durumu anlatıyor, senin evinde, galiba evdesin sen ama bu telefon bizim aradığımız telefon değil, biz evi aramıştık. Bu arkadaşın evi şu, adı bu, hanımı bu, ev telefonu bu, böyle bir yanlış olmuş kardeşim. Galiba senin evinde de böyle bir yanlışa sebep olduk, özür dileriz dedikten sonra elhamdülillah ki cinayet önleniyor. Ne dersiniz? Elinizin altındaki telefonla insanlara laf taşımayı maharet zannetmeyelim lütfen. Birdenbire duyuverdiğiniz, o anda sözüne edilen şeyin ne olduğunu anlamadan karşı tarafa naklediverdiniz. Bak sen böyle demişsin ama böyle, ben duydum ama böyle dediğiniz şey üzerine gittiniz mi? Artık sonucun tehlikesini anlayın. Ben tekrar okuyorum. La yedhulul cennete kattatun. Kovuculuk yapıp insanları birbirine düşüren cennete giremez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.